Ayrım 18.
Frederick List 19. yüzyılda İngiltere'nin iktisadi ve siyasal egemenliğini pekiştirmek için bütün dünyaya empoze ettiği klasik liberal iktisat anlayışının ilk eleştiricisidir. List, İngiltere'nin talep ettiği ve desteklediği dünya çapında serbest ticaret şiarını eleştirmektedir. List'e göre dünyada iktisadi bakımdan bir basamak düzeni vardır. Bu düzenin en üstünde zamanın en gelişmiş, üretken, sanayi ülkesi olarak gördüğü İngiltere, ikinci basamakta ABD, Fransa ve Almanya bulunmaktadır. En alt basamakta ise Güney Amerika ve Asya sıcak bölge ülkeleri vardır ki bu ülkeler doğal iklimsel nedenlerle İngiltere gibi bir gelişme yolu tutturamazlar. List, gelişme umudu bulunan ikinci basamak ülkelerine korumacı önlemler önerir. İngiltere'nin iktisadi egemenliğinden kurtulmak için ikinci ve üçüncü basamaktaki ülkelerin dünya pazarından kopmaları gerekmektedir. 1890'larda Erkan-ı Harbiye'de iktisat hocalığı yapan Akyiğitoğlu Musa, 1900'lere doğru askeri intelijansiyanın iktisadi fikirler bakımından nasıl teçhiz edildiklerini anlamak bakımından çok önemli bir kişiliktir. Musa, gerek Alman okulunun gerekse Rus sosyalist literatürünün etkisi altında Namık Kemal'in ve Ahmet Mithat Efendi'nin edebi üsluplarıyla ve içgüdüsel bir tepkiyle ele aldıkları konuları iktisat terminolojisi içinde formüle etmekteydi. Akyiğitoğlu Musa, ülkelerin dünya ekonomisi içinde eklemlenme durumuna bakarak korumacı tedbirler öneren ve bu teorik yanıyla bugünkü bağımlılık okulunun da öncülerinden sayılan List'in perspektifini benimseyerek tarihi iktisat diyor ki, biri çiftçi, diğeri sanayi-i sahiriye malik olan iki memleketten birincisi ikinciye tabiyeti iktisadiye ile tabi olur. Yani istisali servet hususunda müstakil olamaz demekteydi. Diğer tarafta genellikle Tanzimat'tan beri gayrimüslimlerin özellikle de Ermenilerin iktisadi çıkarlarını göz önünde bulunduran bir Leisses Fahireci takım Osmanlı yüksekokullarında ve aydın çevrelerinde Ohannes Paşa, Vahan Efendi ve Portakal Mihail Efendi gibi iktisatçılarla temsil edilmekteydi. Bunların içinde en önemli kişi hiç şüphesiz Avro Sahok Efendi'nin öğrencisi olan ve çeşitli bürokratik görevlerde, bilimsel mevkilerde bulunan Ohannes Paşa'dır. Klasik iktisat anlayışı Ohannes Paşa ve Mehmet Şerif Efendi gibi iktisatçılar eliyle daha çok Mektebi Mülkiye'de yayılma imkanı bulmuştur. Ohannes Paşa'nın yazdığı İlmi Servet-i Milal, Ali Kemal Mehmet Cavit Bey gibi mülkiyelilerce övülmekte ve başucu kitabı olarak nitelenmektedir. Avro Sahok, Ohannes Paşa, Vahan Efendi, Mehmet Şerif gibi savunucular eliyle olgunlaşan liberal iktisat görüşü, İttihat ve Terakki içine Prens Sabahattin ve grubu kanalıyla girmiştir. Bu 1902 ayrılığının en temel nedenlerinden birini oluşturur. Gerçi Sabahattin'de iktisadi liberalizm tamamen bu kanaldan gelmez. Ondaki bu eğilimi pekiştiren Demolins'in ünlü eseriyle ve La Play sosyolojisiyle karşılaşması olmuştur. Bu iki kanalı birleştiren özellik Demolins'in Ohannes ve Sahok'un mürşidi olan Jean-Baptiste Say'ın öğrencisi olmasıdır. Demolins sadece Sabahattin'in etkilendiği bir iktisatçı değildir. Suriye Hristiyan Araplarının Anglo-Saksonculuğu Demolins patenti taşır. Batının mali ve sınai çevreleri için bir düstur oluşturan Laissez Faire doktrini Orta Doğu Hristiyanları içinde de benzer bir ideolojik temel hazırlamıştır. Bu ideoloji Anglo-Sakson kaynaklıydı ve bütün izleyenleri için İngiltere'yi rehber olarak göstermekteydi. Kıta Avrupası bu ideolojiyi Jean-Baptiste Say gibi düşünürler kanalıyla aldı. 1900'lerde de Laplace'in öğrencisi Edmond Domolins'in Anglo-Saksonların Üstünlüğü Nereden İleri Gelir adlı eseri en popüler kitaptı. Bu dönemde Orta Doğu'da en çok okunan Arapça dergilerin kurucusu olan Jürzi Zeydan ve Yakup Şeruf tıpkı Sabahattin gibi Demolins'in yerli distribütörü durumundaydı. Demolins'in kitabı İngilizlerin toplumsal kuruluşları itibariyle Fransızlardan nasıl üstün olduklarını anlatır. Bu kuruluşun sırrı da İngilizlerin Fransa, Rusya, İtalya ve İspanya gibi devletçi vatanseverlik tutumu içinde olmamaları, onlar gibi merkezi idareye ve kamuya büyük yetkiler tanımamalarıdır. Anglo-Saksonlarda vatanseverlik özel hayatın bağımsızlığına ve birey kavramına bağlı bir biçimdir. İngilizlerin gözünde devletin varoluş nedeni bireyin bağımsızlığını kolaylaştırmaktır. Dolayısıyla kitabın tematik içeriği İngilizlerdeki üstünlüğün ademi merkeziyetçiliğe ve bireyciliklerine dayalı olduğunun temellendirilmesinden ibarettir. Sabahattin iktisadi ve siyasi düşüncelerinde bu izi sürer. Prens Sabahattin'le diğer Jön Türkler arasında çıkan merkeziyetçilik, ademi merkeziyetçilik tartışmalarının en önemli yönü bu bakımdan toplumsal ve iktisadi bir soruna işaret etmesinden ileri gelir. Ana temayı oluşturan devleti kurtarma fikri değişmez. Fakat Sabahattin devleti devletin dışındaki güçlerin gelişimiyle kurtarma peşindedir. Diğerleri milli burjuvaziyi devlet eliyle yaratma sevdası içindeyken Sabahattin devletin özel hayattan tamamen çekilmesi fikrindedir. Nitekim 2. Jön Türk Kongresi'ni açış konuşmasında Osmanlı Devleti'ni Güney Amerika ülkeleriyle kıyaslamış ve bu ülkelerde de bireysel çabanın bulunmaması nedeniyle devletin özel hayata egemen olduğunu söylemiştir. Ona göre tarih dünyanın en büyük ve güçlü halklarının politikayla en az uğraşan halklar olduğunu göstermekteydi. Özetle Jön Türklerin yeni Osmanlılardan tevarüs ettikleri ve pek az geliştirdikleri siyasi ve iktisadi fikirler anayasacılık ve Osmancılık yoluyla devleti kurtarma çabasını yansıtır. Bundan sapmalar pek az ve ihmal edilebilecek düzeydedir. Bu fikirler bazında en temel tartışmanın cereyan ettiği merkeziyetçilik, ademi merkeziyetçilik konusunda Sabahattin grubu tasfiye olmuş, iktidar olan İttihat ve Terakki'nin ideolojisi toplumsal kökeni itibariyle ve devlet geleneğinin dışına pek çıkmamasıyla merkeziyetçi kanadın ideolojisi olmuştur. Bu ideoloji içinde uç veren safiyane, naif Türkçülük ise Rusya'dan gelen destekle ve tarihsel gelişmelerin zorlamasıyla bilinçli bir etnik esaslı milliyetçilik halini alabilmiştir. 5.5 İttihat ve Terakki İktidarı ve Türkçülük 5.5.1 Rusya Türklerinde Milliyetçilik. Rusya Türklerinde milliyetçilik büyük ölçüde İslami reformizm ile Azeri ve Tatar burjuvazisinin gelişmesi sonucunda etkili bir olgu halini almıştır. Özellikle tıpkı Osmanlı rejimiyle iyi geçinen Ortodoks Patriklik gibi Çarlık rejimiyle iyi geçinen dinsel ve geleneksel otoritenin tasfiyesi, bu iki etkenin modern eğitimi 19. yüzyılın başından itibaren Müslüman halklar arasında yaymak konusundaki etkinliğiyle mümkün olmuştur. Bu bakımdan Azerbaycan ve Kazan en önemli iki bölgedir. Azerbaycan daha evvel gösterdiğimiz gibi İran ve Osmanlı modernleşmesi üzerinde etkili olmuş bir merkezdi. Bu açıdan akla ilk gelen isim Osmanlılara alfabe reformu öneren ve modern tiyatronun öncüsü olan Mirza Feth Ali Ahutzade'dir. Ayrıca Türk siyasi hayatına düşünce boyutunda katkıda bulunan Ahmet Ağaoğlu ve Hüseyin Zade Ali ile İran modernleşmesinin öncülerinden Hasan Takizade Azeri kökenliydiler. Kazan Tatarlarından birçok din adamı İslami modernleşme akımını Rusya'da temsil ederek Müslüman halk arasında yaymışlar, birçok Tatar aydını Rusya Müslümanlarının siyasi öncülüğünü üstlenmişlerdir. İsmail Gaspıralı gibi Kırım kökenli bir Tatar, modernleşme bakımından Osmanlılar dahil bütün Türk esaslı halklara esin kaynağı olmuştur. Bu modernleşmeci eğitim temelinde Ruslar ve Batı ile yakın temasın etkisi kadar Orta Asya ticaretine ve petrole bağlı zenginleşmenin izleri görülür. Azerbaycan yüzyıllar boyunca canlı bir ipekçilik merkezi olmuştur. Özellikle Şeki kenti ipekçilik alanında Azerbaycan'ın merkezi niteliğindeydi. İhraç edilen miktarların yanında Şeki'de kurulu ipekli mensucat fabrikalarında 20. yüzyılın başı itibariyle 400 bin kilogram ham ipek ve 160 bin kilogram firuzon işleniyordu. Bu fabrikalar gününün modern İtalyan fabrikalarının teknolojisine sahiptirler. Azerbaycan'da asıl iktisadi gelişme petrolün çıkarılmaya başlamasıyla yaşandı. 1870-1883 döneminde Rus İmparatorluğu'nun bu bölgesi dünya ekonomisinin bir parçası olmuştu. Petrol sanayindeki gelişme izlendiğinde 1872 yılı dönüm noktası olarak görülür. Bu yıl içinde 3 köyde 173 kuyu faaliyetteydi ve petrol üretimi bu kuyularda yaklaşık 170 ton tonu bulmaktaydı. 1873 yılında petrol alanları müzayede yoluyla satılmaya başlandı ve bu yıl içinde üretim birden 62.462 tona ulaştı. 1870'li yıllar Rusya'nın yegane petrol üretim merkezi olan Azerbaycan'a damıtma teknolojisinin uygulandığı yıllardır. Ayrıca Avrupa petrol sermayesi de Azerbaycan'a girmişti. En büyük sermaye ilk olarak Nobel şirketine aitti. Bu şirket Hazar Denizi ve Volga yoluyla petrol taşımacılığı yapmaktaydı. Dünyanın ilk petrol tankerleri bu vesileyle hizmete girdi. 1880'lerde Nobel şirketini Francis Rothschildler izledi. 1890-1897 yılları arasında Azeri petrol sanayine İngiliz sermayesi de girdi ve 1914'e kadar İngilizler 50 büyük şirkete sahip oldular. 210 milyon rublelik sermayeye sahip Avrupa finans kapitali Azeri petrol sanayinin %60'ına sahipken 140 milyon ruble civarında bir yerli sermaye mevcuttu. Dolayısıyla petrol endüstrisinin %40'ı Azerilere ve Rus ortaklarına aitti. Petrol üretimi ise giderek artmaktaydı. 1880'de üretim 326.400 tonu bulmuştu. Bunda 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ABD petrol dağıtımının kesintiye uğraması nedeniyle bütün iç pazarın Azeri petrolünün eline geçmesi etken olmuştur. 1883'te Azerbaycan'ı Rusya içine ve Avrupa'ya bağlayan Bakü-Batum demiryolunun tamamlanması sonucunda Rusya petrol pazarında ABD'ye rakip hale geldi. Bu üretimin daha da artmasına neden oldu. Üretim rakamı 1884'te 1.424.000 tona, 1887'de 2.480.000 tona, 1890'da 3.616.000 tona, 1892'de 4.576.000 tona, 1895'te 6.032.000 tona, 1897'de 6.752.000 tona, 1899'da 8.400.000 tona ve 1901'de 10.736.000 tona vardı. 1897'ye kadar Azeri petrolü dünyada ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyordu. ABD üretimi Rus üretiminden %50 fazlaydı. Fakat 1898-1901 döneminde Azeri üretimi ABD'yi geçerek birinci sırayı almıştır. 1902'de ise tekrar ikinci sıraya düşmüştür. Bu hızla yaşanan üretimsel gelişme işçi sayısının artışına yol açtı. 1897'de 3.431 olan işçi sayısı 1890'da 17.063 olmuştu. Yani tam 5 kat artmıştı. Aynı dönemde Bakü'nün nüfusu 112.000'e ulaştı. Bakü, Ermeni ve Rus iş gücüyle yabancı sermaye akımının yoğunlaşması nedeniyle ve buna koşut olarak Ermeni sermayesinin Azeri sermayesine nazaran giderek güçlenmesiyle ki bu durum gelnerci milliyetçilik yorumuna özgü bir çatışmayı işaret etmektedir. Aşağı yukarı Selanik'le aynı kaderi paylaştı. Ulusal çıkarların çatıştığı bir gerilim bölgesi halini almış, çok uluslu bir sanayi metropolü görünümüne bürünmüştü. Bu arada Bakü-Batu demiryolu bölge Müslümanları üzerinde zayıflatmakta olan İran nüfusunu büsbütün ortadan kaldırdı ve İstanbul'la olan teması kolaylaştırarak Osmanlı nüfusunu güçlendirdi. Doğal olarak da bu demiryolunun bir diğer etkisi de Rusya işlerindeki Müslümanlarla ilişkiyi sağlamlaştırması olmuştur. Ayrıca Azerbaycan'ın Rus yönetimi altına girmesiyle 18. yüzyıldaki feodal parçalanmışlığından kurtulması, köylülerden aynı değil nakdi kiralar istenmesi ve önceki muhtelif yerel para birimleri yerine rublenin kullanılmaya başlanması bir ulus fikri için temel olan ekonomik birliği sağlamıştı. Kazan bölgesi ise daha 19. yüzyılda Rusların çoğunlukla olduğu bir bölge halini almıştı. İkinci Katarina yönetimiyle birlikte Rusların yoğun dinsel ve ekonomik baskısı altında ezilmekte olan Kazan ve çevresi Tatarları göreli bir rahatlama yaşadılar. Bu dönemde Türkistan işlerine yönelen Rus yayılması Tatarların desteğini yanına aldı. İkinci Katarina Tatar tüccarlarına büyük ayrıcalıklar tanıdı. Tatarlar kafirlere kapalı Türkistan pazarıyla Rus sanayi arasında aracı bir rol oynamaya başladılar. Ruslar aynı zamanda Türkistanlı ve İranlı tüccarların Tatarlara rakip olmalarını engellemek amacıyla imparatorluk sınırlarını bu tüccarlara kapattı.